Sevgi Öğretmeni 44. Gerçek Belirti. Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin lortasından geçerek tekrar Celile Gölü'ne geldi. Gerasa'da cine tutulmuş adamların iyileştirildiği yer Dekapolis bölgesindeydi. Burada domuzların ölümünden dolayı korkuya kapılan halk, İsa'yı kendilerinin yanından ayrılması için zorlamıştı. Fakat onun geride bıraktığı habercilerini dinlemişlerdi ve içlerinde onu tekrar görme arzusu doğmuştu. İsa o bölgeye tekrar geldiğinde çevresinde bir kalabalık toplandı. Yanına sağır ve dilsiz bir adam getirildi. İsa adamı alışıldık şekilde sadece sözle iyileştirmedi. İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına değdirdi ve diline dokundu. Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama "Açıl," dedi. Adamın kulakları hemen açıldı, dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı. İsa bunu kimseye söylememesi için onu uyarmasına rağmen adam iyileşmesinin haberini herkese yaydı. İsa oradan ayrıldı. Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanma büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta vardı. Hastaları onun ayağının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. İsa onların hepsini iyileştirdi ve buradaki halk putperest olmasına karşın İsrail'in ilahını yüceltti. 3 gün boyunca kurtarıcının etrafında toplanmaya devam ettiler. Geceleri açık havada uyuyup kurtarıcının sözlerini dinlemek ve yaptığı harikulade işleri görmek için günün doğmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bu 3 günün sonunda yiyecekleri tükendi. İsa onları evlerine aç olarak göndermek istemiyordu ve onlara yiyecek vermeleri için öğrencilerini yanına çağırdı. Öğrenciler inançsızlıklarını bu kez tekrar gösterdiler. Betsaida'da yanlarındaki yiyecek çok az olmasına rağmen kalabalığın doyması için nasıl yeterli olduğunu görmüşlerdi. Buna karşın şimdi İsa'nın oradaki aç insanlar için yiyeceği çoğaltan gücüne güvenerek sahip oldukları yiyeceğin tümünü getirmediler. Üstelik onun Betsaida'da doyurduğu halk Yahudiydi. Bunlarsa diğer uluslardan ve putperestlerdi. Öğrencilerin yüreğinde hala Yahudilerin o katı önyargısı mevcuttu ve İsa'ya şöyle dediler. Böyle ıssız bir yerde bu kadar çok kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir? Fakat onun sözünü dinleyerek yanlarındaki 7 ekmek ve 2 balığı ona getirdiler. Kalabalık doyduktan sonra 7 büyük küfe dolusu yiyecek arttı. Böylelikle kadınlar ve çocuklar hariç 4000 kişi doymuş oldu. İsa onların hepsini memnun ve minnettar bir şekilde oradan gönderdi. Daha sonra öğrencileriyle birlikte bir kayığa binerek Ginesar Ovası'nın güneyinde bulunan Dalmanuta taraflarına geçti. Sur ve Sayda bölgesindeki Fenikeli kadının imanı onu çok memnun etmişti. Dekapolis'in putperest halkı onu çok iyi karşılamıştı. Onun ilahi gücünün en açık bir şekilde görüldüğü, merhamet dolu işlerinin birçoğunun gerçekleştirildiği ve öğretilerinin verildiği yer olan Celile'de karaya çıktığında hakaret ve inançsızlıkla karşılaştı. Ferisilere, halkın arasındaki şüpheci kimselerden, aristokrat ve hahamlardan oluşan Sadukiler de katılmıştı. Aslında bu 2 mezhep birbirine düşmandı. Sadukiler, konum ve yetkilerini sürdürebilmek için kendi güçlerinin hüküm sürmesini istiyorlardı. Diğer yandan Ferisiler, halkın Romalılara duyduğu nefreti körüklüyor ve onların boyunduruğundan kurtulabilecekleri uygun zamanı bekliyorlardı. Fakat birbirine düşman olan Ferisiler ve Sadukiler bu kez İsa'ya karşı birleştiler. Kötü her nerede olursa olsun kendisi gibi diğer bir kötüyü arayıp bulur ve iyinin yok edilmesi için onunla işbirliği yapar. Ferisiler ve Sadukiler İsa'nın yanına geldiler ve onu sınamak amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. Yeşu'nun zamanında İsrail Beyt Horon'da Kenanlılarla savaşırken güneş liderin emriyle zafer kazanılıncaya dek hareketsiz kaldı ve onların tarihinde buna benzer birçok mucize gerçekleşti. İsa'nın da böyle bir belirti göstermesini istediler. Fakat Yahudilerin bu tür belirtilere ihtiyacı yoktu. Gösteriş için yapılacak bir mucize onlara hiçbir fayda sağlayamazdı. Onların ihtiyacı olan şey bilgi bakımından aydınlanmak değil, ruhsal bakımdan yenilenmeydi. İsa şöyle dedi, "Sizi ikiyüzlüler. Akşam olunca siz, gökyüzünün rengi kızıl olduğuna göre hava iyi olacak," dersiniz. sabahleyin bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da, belirli zamanlarla ilgili belirtileri yorumlayamıyor musunuz? İsa'nın kutsal ruh aracılığıyla bizzat kendisinin söylediği ve onları günahlarına ikna eden sözleri, Allah'ın onların kurtuluşu için verdiği belirtiydi. Ve İsa'nın görevini kanıtlayan belirtiler doğrudan gökyüzünden verilmişti. Meleklerin çobanlara söylediği ilahiler, gökbilimcilere rehberlik eden yıldız, vaftizi sırasında gökyüzünden gelen güvercin ve ses onun tanıklarıydı.
İsa içten bir ah çekerek, "Bu kuşak neden bir belirti istiyor?" dedi. "Kötü ve vefasız kuşak belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus'un 3 gün 3 gece balığın karnında kalması gibi İsa da dünyanın bağrında kalacaktı. Yunus'un vaazının Ninovalılara bir belirti olması gibi İsa'nın vaazı da kendi nesli için bir belirtiydi. Sözün kabul edilmesi açısından ne büyük bir farklılık. Putperest şehrin halkı Allah'ın uyarısını duyduğunda titredi. Krallar ve soylular kendilerini alçalttılar. Soylu olsun, köle olsun, insanlar hep birlikte Allah'a yakardılar ve Allah onlara merhamet etti. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. "Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır," demişti İsa. İsa'nın gerçekleştirdiği her mucize, onun ilahiliğini işaret eden bir belirtiydi. O, Mesih hakkında önceden bildirilen görevi yerine getiriyordu. Fakat merhamet dolu bu iş, Ferisilerin onu suçlaması için uygun bir fırsattı. Yahudi liderler, acı çeken insanlara karşı sürekli acımasız davrandılar. Onların dertleri ve kederleriyle asla ilgilenmediler. İsa birçok kez onların bencilliğinin ve acımasızlığının sebep olduğu acıları dindirdi. İsa'nın gerçekleştirdiği mucizeler onlar için bir sitem niteliği taşıyordu. Yahudileri onun yaptığı çalışmayı reddetmeye yönelten şey kurtarıcının ilahi karakterinin öne çıkmasıydı. Yaptığı mucizelerin en büyük önemi onların tümünün insanlığın yararı için yapılmış olduğu gerçeğine dayanır. Onun Allah tarafından gönderilmiş olduğunun en kesin kanıtı, yaşamının Allah'ın karakterini açıkça göstermiş olmasıdır. İsa, Allah'ın işini yerine getirdi ve Allah'ın sözlerini söyledi. En büyük mucize böyle bir yaşamdır. Gerçeğin mesajı, günümüzde insanlara iletildiğinde birçok kişi tıpkı bir zamanlar Yahudilerin yaptığı gibi, "Bize bir belirti göster, bir mucize yap," diye haykırır. İsa hiçbir zaman Ferisilerin isteği doğrultusunda mucize yapmadı. Çölde de şeytanın imalarına cevap olarak hiçbir mucize yapmadı. O, kendimizi haklı çıkarmamız ya da bizden kibir ve inançsızlık dolu isteklerde bulunanları hoşnut etmemiz için güç vermez. Fakat müjde, ilahi kaynağının belirtisinden yoksun değildir. Şeytanın tutsaklığından kurtulabilmemiz bir mucize değil midir? Şeytana düşmanlık duymak insanın doğasında yoktur. Bu, Allah'ın lütfu sayesinde olur. İnatçı ve kaprisli bir iradenin kontrolünde olan kişi, onun sayesinde özgürlüğüne kavuşur. Allah'ın kutsal elçilerinin yaptığı çağrıya yürekten uyar ve bunun sonucunda bir mucize gerçekleşir. Bu, şeytanın güçlü aldatmacasının kurbanı olan kişi, gerçeği bulmaya yöneldiğinde de böyle olur. İnsan ne zaman tövbe etse, Allah'ı sevmeyi öğrense ve onun buyruklarına uysa, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İnsanın yüreğindeki ve karakterindeki değişim, insanların kurtuluşu için çalışan ve sonsuza dek yaşayan bir kurtarıcıyı açıkça gösterir. İnsanın azim ve sabır dolu yaşamı büyük bir mucizedir. Tanrı sözünün vaaz edilmesinde şimdi ve her zaman gösterilmesi gereken belirti, sözü dinleyenlere hayat veren bir güç haline getiren kutsal ruhun varlığıdır. Bu, Allah'ın tüm dünyanın önünde oğlunun ilahi görevine olan tanıklığıdır. İsa'dan bir belirti göstermesini isteyenler kalplerini öylesine taşlaştırmışlardı ki onu karakterindeki Tanrı benzerliğini fark edemediler. Onun hizmetinde kutsal yazının yerine geldiğini görmek istemiyorlardı. Lazar ve zengin adam örneğinde İsa Ferisilere şöyle dedi. İbrahim ona, "Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasında biri dirilse bile ikna olmazlar," demiş. yeryüzünde ya da gökyüzünde verilebilecek hiçbir belirtinin onlara bir faydası olmayacaktı. İsa içten bir ah çekerek ve kendisine itiraz eden grubun yanından ayrılarak öğrencileriyle tekrar kayığa bindi. Acı veren bir sessizlik içinde tekrar gölün karşısına geçtiler. Ayrıldıkları yere geri dönmediler. Fakat 5000 kişinin doya vurulduğu yerin yakınındaki Betsaida'ya doğru yöneldiler. Gölün karşısına ulaştıklarında İsa onları uyardı. "Dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından sakının." Yahudiler fısıh boyunca Musa'nın zamanından beri evlerinde mayalı hamur bulundurmamaya alışmışlardı ve bu kurala uymamanın onlara bir tür günah olarak görmeleri öğretilmişti. Buna karşın öğrenciler İsa'yı anlayamadılar. Magadan'dan ani olarak ayrıldıkları için yanlarına ekmek almayı unutmuşlardı ve yanlarında sadece bir somun ekmek vardı. Bu durumda İsa'nın Ferisilerden veya Sadukilerden ekmek almamaları için kendilerini uyardığını sandılar. İmanlarının ve ruhsal anlayışlarının azlığı yüzünden İsa'nın sözlerini çoğu kez yanlış yorumlamışlardı. İsa, binlerce kişiyi birkaç parça ekmek ve balıkla doyuran kişinin sadece fiziksel yiyecekten söz ettiğini düşündükleri için onları kınadı. Ferisilerin ve Sadukilerin kurnaz suçlamalarının, öğrencilerin İsa'nın çalışmalarını hafife almalarına sebep olarak onları inançsızlığa yöneltme tehlikesi vardı. Öğrenciler, öğretmenlerinin göklerde kendisinden yapması istenen mucizeyi gerçekleştirmesi gerektiğini düşünmeye eğilimliydiler. Onun bunu yapmaya gücünün yettiğine ve böyle bir belirtinin onun düşmanlarını sindireceğine inanıyorlardı. Ona itirazda bulunan bu kişilerin ikiyüzlülüğünü fark edemediler. Aylar sonra halktan binlerce kişi birbirine ezercesine bir araya gelmişti. İsa aynı öğretiyi tekrarladı. Ferisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Nasıl ki hamura konan maya gözle görünmeyen bir etki yaparak hamurun tümünü etkilerse, aynı şekilde kişi yüreğinde ikiyüzlülüğe yer verirse bu onun karakterini ve yaşamını olumsuz yönde etkiler. Tapınağa bağış yapma bahanesiyle kişinin kendi ailesini ihmal ettiğinin gizlendiği kurban uygulamasını kınarken İsa, Ferisilerin ikiyüzlülüğüyle ilgili çarpıcı bir örnek verdi. Din yorumcuları ve Ferisiler aldatıcı prensipleri halka kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Kendi öğretilerinin gerçek amacını gizlediler ve bu öğretilerle halkın düşüncelerini etkilemek için her türlü yola başvurdular. Yanlış prensipler bir kez kabul edildiğinde kötü mayanın iyi hamuru bozduğu gibi insanların karakterini bozarlar. Öğrencilerin İsa'nın sözlerini anlamalarını güçleştiren de bu yanlış öğretilerdir. Tanrı yasasını kendilerine uygun hale getirmek için açıklamaya çalışanların vasıtasıyla aynı etkiler günümüzde de etkinliğini sürdürmektedir. Bu tür kişiler yasaya açıkça saldırmazlar. Fakat onun prensiplerini önemsiz kılmaya yönelik spekülatif teoriler ileri sürerler. Açıklamaları onun gücünü yok etmeyi amaçlar. Ferisilerin ikiyüzlülüğü sadece kendi çıkarlarını düşünmelerinin sonucunda oluşmuştu. Kendilerini yüceltmek onların yaşam felsefesiydi. Bu onları kutsal yazıları yanlış uygulama ve saptırmaya yöneltti. Bu yüzden İsa'nın görevinin amacını anlayamadılar. İsa'nın öğrencileri bile bu kötü düşünceye sapma tehlikesi içindeydiler. Kendilerini İsa'nın takipçileri olarak niteleyen, fakat onun öğrencileri olmak için hiçbir fedakarlıkta bulunmayanlar, Ferisilerin öğretileriyle büyük ölçüde etkilendiler. Onlar iman ve inançsızlık arasında çoğu kez tereddüt ediyorlardı ve İsa'da saklı olan bilgelik hazinesini fark edemediler. Öğrencileri bile görünüşte İsa'nın uğruna her şeyden fedakarlık etmelerine rağmen yüreklerinde kendileri için büyük beklentilere yer vermekten vazgeçmediler. Bu düşünce onları kimin en yüce olduğuna ilişkin fikir çatışmasına yöneltti. Bu İsa ile onların arasına girdi. Onları İsa'nın fedakarlık dolu görevine ilgi göstermemeye yöneltti ve kurtuluşla ilgili sırrı anlamalarını engelledi. Kötü mayanın hamuru bozması gibi bencil düşünceler de kişinin karakterini bozar ve ruhunu harabeye çevirir. Günümüzde Rabbimizin takipçileri arasında tıpkı eskiden olduğu gibi bu aldatıcı günah ne kadar yaygındır? İsa'ya yaptığımız hizmet ve birbirimizle olan iyi ilişkilerimiz, yüreğimizde gizli bir şekilde var olan kendimizi yüceltme arzusu yüzünden ne kadar sık engellenir? Yüreğimiz kendimizi yüceltme ve başkalarının beğenisini kazanma arzusuna ne kadar da hazırdır?
İnsanı kendi teorileri ve gelenekleriyle ilahi buyrukları değiştirmeye yönelten Allah'ın belirlediğinden daha kolay bir yolu seçme arzusu ve bencil düşüncelerdir. İsa, öğrencilerini şu sözleriyle uyarır. Ferisilerin mayasından sakının. Mesih'in dini doğruluk dinidir. Allah'ı yüceltme çabası Kutsal Ruh tarafından desteklenir ve bu sadece Kutsal Ruh'un etkili çalışmasıyla gerçekleşir. Sadece Allah'ın gücü bencillik ve ikiyüzlülüğü yok edebilir. Bu değişiklik onun çalışmasının bir belirtisidir. Kabul ettiğimiz iman, bencilliği ve gösteriş hırsını yok ettiğinde ve bizi kendi yüceliğimizi değil, Allah'ın yüceliğini aramaya yönelttiğinde doğru yolda olduğumuzu biliriz. Baba, adını yücelt sözü, Mesih'in yaşamının anahtarıdır ve onu takip edersek bu bizim de anahtar sözcüğümüz olacaktır. O bizlere, Allah'ta yaşıyorum diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Onun buyruklarını yerine getirirsek, onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Buyruğunu vermiştir. Bu bölüm, Matta 15, ayet 29 ila 39, 16, 2.1 ile 12 ve Markos 7, ayet 31 ila 37, 8, 2.1 ile 21'e dayanmaktadır.